Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...28 Eylül Çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP arasında terör üzerinden bir tartışma devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mersin'de polis evine yapılan saldırının ardından Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. CHP'yi suçlayan açıklamaları da vardı. CHP'nin de buna karşı cevabı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile ilgili bir uyarıda bulundu. Vaka sayıları artabilir dedi. Neden? Çünkü Avrupa'da bir artış var. Aşağı yukarı 3-4 hafta içinde genelde bizde de böyle bir artış oluyor. Sonrasında aşıları ihmal etmeyin diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ve Yunanistan'a bir çağrı var. Amerika'dan diyalog çağrısı var ama Avrupa Birliği'nden gelen açıklama Yunanistan'dan taraf bir açıklama. Türkiye'ye daha çok bir uyarı niteliğinde, biraz sonra bunları aktaracağız. Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya bir kınama var ama o kınama neden, kime bu kınama, sebebi ne? Biraz sonra Kripto Odası'nda aktaracağız. EYT'liler merak ediyorlar, acaba ne olacak, bizim sorunumuz, problemimiz çözülecek mi diye. Bakan Vedat Bilgin'den aslında yine benzer bir açıklama geldi. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve Aralık ayında buna dair bir açıklama yapılacağını duyurdu. Ardahan'da bir deprem meydana geldi. Bu depremde 3 kişi yaralandı. 5 büyüklüğünde bir depremdi. Ardından sallantılar devam etti. Neyse ki bir ölüm bilgisi ulaşmadı. Birkaç binada da hasar olduğu bilgisi geldi. Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Sözleşmeler Enes Bıyık şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kamu bankaları da MIR'den çıktı. Rusya'nın ödeme sistemi MIR, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yaptırım uyarısı gelince İş Bankası ve Denizbank çıkmıştı. Kamu bankaları kalmıştı bu sistemi kullanan. Şimdi kamu bankaları da MIR'den, bu ödeme sisteminden çıkıyorlar. Sporla ilgili haberlerimiz var sevgili dinleyiciler. Beşiktaş Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu toplanmış. Her iki kulüpte bu durumu kabul etmiş. Böyle bir bilgi geldi. Aynı zamanda dün Filenin Sultanları Güney Kore'yi 3-0 gibi net bir skorla geçtiler. İyi bir oyunla geçtiler. Umarız bundan sonra bu başarılar bu şekilde devam eder. İlk maçta Tayland'a yenilmiştik, hatırlayacak olursanız. Ve Kunstan milli takım teknik direktöründen bir açıklama var. Mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını, eleştirilere de açık olduklarını ifade ediyor. Ama başarı için birlik lazım. Ben yüzleşmeye de hazırım diyor bu arada Kuntz yapmış olduğu açıklamada. Sevgili dinleyiciler, hemen bir de dövize bakalım. Dolar şu anda 18 lira 49 kuruş. 18.49.33. Yani dün de işte 18.48'de rekor kırdı falan diyorduk ya, şu an 18.49.33'te. Euro'ya baktığımızda Euro'da bir düşüş vardı biliyorsunuz. 18 bandının altında halen 17 lira 73 kuruş şu dakika itibariyle. Gram altın liste fiyatı olarak 965 lira ama piyasada 975'ten aşağı değildir. Çeyrek altında 1551 lira. Hemen bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Dün de çok az bir kazanç var. 3265 puanla dünü kapattı. Dolayısıyla BIST 100 endeksi güne bu şekilde başlayacak. Programın ilk bölümünde mümkün olduğunca bu haberleri aktaracağız. Bitcoin bu arada 18.831 dolar. İlk bölümde bunları paylaşacağız sizlerle. İkinci bölüm içerisinde de bir konuğumuz olacak. Prostat kanseri farkındalık ayı bu ay sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Murat Dinçer, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı bizimle birlikte olacak. Kendisiyle prostat kanseri üzerine konuşacağız. Biz de biraz farkındalık yaratmaya çalışacağız programın ikinci bölümünde. Evet, şimdi hemen bu gündemdeki başlıkları biraz detaylandırıyoruz. Bu başlıkları biraz daha açıyoruz. Ardahan'da dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem birçok kişi de endişeye sebep oldu. Zaten o bölgede yaşayanlar endişelendiler, doğru. Çevre illerde hissedildiği için bir panik de yaşandı. Ama daha sonra ne oldu? Depremin merkez üssü olan Gölen'in köylerinde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı haberleri geldi ki görüntüler de geldi. Bazı evlerin evet duvarları yıkılmış, ahşap yapılarda da var hatta bu hasar. 3 kişi yaralanmış toplamda. Neyse, daha büyük bir felaket yaşamadık. Neyse diyoruz, geçmiş olsun, evet. Ama bir yandan da Türkiye'nin deprem fay hatları üzerinde bulunduğunu unutmadan yaşaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Biz de unutmayacağız vatandaş olarak. Biz basın mensupları olarak mümkün olduğunca unutturmamaya çalışacağız. Zaten bu konuda uyarıyı yapanlar, hatırlatanlar, anlatanlar, bilgilendirenler, hocalar, profesörler, uzmanlar, onların anlattıklarını sizlerle paylaşacağız ki biraz daha bu konuda kamu üzerinde bir baskı hissetsin. Biraz daha kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye yönetenler, genel yani hükümet, merkezi yönetimden bahsediyorum, yerel yönetimler yani belediyeler, biraz daha üzerlerine düşenleri fazlasıyla ve kısa sürede gerçekleştirsinler. En büyük isteğimiz bu. Sallandıkça konuşuyoruz yoksa. Onun dışında hiç konuştuğumuz yok. Biz konuşuyoruz da yani konuşanların sayısı az. Mersin'deki polis evi saldırısı. Bu saldırının ardından şimdi toplamda 22 kişinin gözaltına alındığına dair bir haber geldi sevgili dinleyiciler. Tabii şunu da söyleyelim, yani o 22 kişi sosyal medya üzerinden paylaşımlarından dolayı gözaltına alındılar. Haklarında adli işlem başlatılmış. Bu saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar da var. Bir de sosyal medya hesapları üzerinden provokatif içerikli paylaşım yapanlar da var ki onlarla ilgili adli işlem başlatıldığı bilgisi geldi. Evet, o tip paylaşım yapanlar vardı. Yani provokatif paylaşımlar yapanlar vardı. Bununla ilgili demek ki harekete geçilmiş savcılık tarafından. Şimdi bir defa orada bir şehidimiz vardı, bir kez daha rahmetle anıyoruz. Dün tabii bazı görüntüler vardı. O görüntülerde şunu gördük. Teröristler geliyorlar. İki kadın teröristin görüntüsü vardı. Rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Bu çok konuşuldu. Yaklaştılar, ateş ettiler falan. Bir karşılık bulmamış gibi gösterilen görüntüler vardı ama sonrasında orada şehit düşen polis memurunun da vermiş olduğu karşılık dahil olmak üzere verilen karşılıklar da gösterildi daha sonra. Yani uzunca süren bir çatışma da aslında orada yaşanıyor. Ve daha sonra zaten o teröristlerden birisini orada şehit düşen polis memuru vuruyor zaten. Daha sonra biliyorsunuz o iki terörist kendisini patlatıyor. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunu söyledi. Bunun dışında yapmış olduğu açıklamalar vardı. Mesela iki kadın teröristi kimler istismar ediyor dedi. Ya bu nasıl vicdandır diyor. Yani nasıl bu hale geliyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar. Gerçekten bunu düşünmek lazım, sorgulamak lazım. Kimlerin nasıl bu hale getirdiğini de bulmak lazım. Devam edelim. CHP ve HDP ile ilgili açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili. Bunları takip ederseniz diyor. Yani bu teröristleri takip ederseniz. Ya HDP ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar diyor. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum Batı için de geçerlidir diyor. CHP'yi bu şekilde de HDP'yi de veya bu şekilde de eleştiriyor. Şimdi şunu söyleyelim, buna ilişkin yıllar önce gazeteci denilmiş bu teröristlerden birisine. Ve o işte cezaevindeyken gazeteci listesinde adı yer almış ama CHP diyor ki 11 sene önce, ya o dönem terörist değilken, yani sonradan 11 sene sonrayı görmek tabii ki zor diyor bir. İkincisi Özgür Özel diyor ki ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok. Ha biz gidip de bu adı geçen teröristi görüşmemişiz, konuşmamışız, baş tacı etmemişiz. Sizin gibi rütbe mi taktık bunlara kardeşim? Siz teröristlere rütbe taktınız. Bugün terörist oldukları ortaya çıktı diye bir açıklama yaptı. Yani karşılıklı olarak şu an böyle bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP arasında bir atışma var terör üzerinden. Tabii HDP'yi de sözleriyle eleştirmişti, hedef almıştı Cumhurbaşkanı. Bu noktada da Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama gelmiş. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim diye bir açıklama yapmış. Karakol saldırısını kınayan bir açıklama yapmış. Yani burada isimleri geçenler, siyasi partiler, kimler ne düşünüyor bu konuda, neler söylüyor, genel itibariyle bunu aktarmaya çalıştık. Ve devam ediyoruz. Programın başında vermiş olduğum başlıklardan bir tanesi şuydu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya bir kınama var. Ama Almanya'nın bütününe değil, yani genel olarak Almanya'da yönetime değil. Almanya'da parlamento başkan yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadelerine dair bir kınama bu. Hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı. Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun olduğunu vurgulamışlar. Böyle bir açıklama gelmiş Ankara Büyükelçisi'ne, bu durum bildirilmiş. Şimdi bu tip haberlerde biliyorsunuz, daha önce de söyledim ben, Dışişleri Bakanlığı kınar veya işte başka bir kurumdan, Türkiye'den kınamalar gider. Kınamalar haksız manası demiyorum, gider. Ama bu tip haberlerde şunu bulamazsınız: kınadığı konu ne? Yani şimdi bu haberleri girin internette, orada burada arayın. Kınadık işte, şu oldu bu oldu falan, en sert dille tamam. Ne olmuş da kınamışız, onu bulmak zor. Ona girmiyorlar. Haberciler girmiyorlar yani. Şimdi gerçekten kabul edilemez sözler söylemiş. Burada kendi ifadesiyle şunu söylüyor: ben Sayın Erdoğan'ı aşağı Saksonya eyaletindeki bir seçim etkinliğinde ufak bir bölüme değinirken lağım faresi olarak niteledim. Lağım faresi küçük, sevimli ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle vesaire falan diye devam ediyor. Şimdi bu zaten öyle ya da böyle, o akıllı kurnaz falan oralara gelene kadar kabul edilecek sözler değil tabii ki. İşte buna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın doğal olarak bir tepkisi var. Tabii bilmiyorum yani, Almanya Büyükelçiliği o tepkiyi aldı, ne oldu falan filan, daha sonra kendisi orada eleştirilecek mi, bir daha böyle şey olmasın denecek mi, onu bilmiyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, Türkiye'de dünden beri konuşulan konu şu Rus ödeme sistemi MIR. Biliyorsunuz programın başında söyledik, Amerika Birleşik Devletleri'nden uyarılar gelmişti, yaptırım uyarıları gelmişti. Hatırlayacak olursanız Türkiye'de bulunan iş insanlarına da bir uyarı gitmişti. TÜSİAD'dan da bir açıklama gelmişti, kendilerine uyarı gittiğine dair, Rus firmalarla çalışmamaları gerektiğine dair. Aynı zamanda bankalara da uyarı gitmişti, MIR ödeme sisteminden çıkın diye. Çünkü yaptırımlar var ama siz bu yaptırımları bu yolla aslında deliyorsunuz diye. Avrupa'dan da aşağı yukarı buna benzer böyle mesajlar geliyordu son dönemde. İşte önce İş Bankası, sonra Denizbank derken, şimdi kamu bankalarının da Rus MIR ödeme sisteminden çıkacağı haberi geldi. Dolayısıyla artık bu kararla birlikte Türkiye'de bu MIR sistemini kullanan Türk bankası kalmamış oluyor. Yani Türkiye Amerika'nın bu restini gördü ve dedi ki tamam, biz de bu sistemden çıkıyoruz. Rusya ile orada ilişkiler nasıl devam eder, Rusya ile ilişkileri nasıl etkiler, o yakında belli olur. Yine devam edelim, Türkiye'nin dış ilişkileriyle devam edelim. İsveç, biliyorsunuz Türkiye İsveç'e ve Finlandiya'ya diyor ki bize terör suçlarını iade et. Hatta daha sonrasında bazı iadeler olduğunda Türkiye dedi ki hayır, bizim istediğimiz terör suçları değil bunlar. Bunları istemedik biz, dedi Türkiye. Ya bunlar terör suçlusu değil, dedi hatta. Tamam, iadeler tamam. Şimdi 5-6 Ekim'de Türkiye'ye gelecekmiş İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet. Türkiye'ye geldiklerinde konuşulur. Konuşulduğunda biz de önümüzdeki hafta bundan bahsederiz. Kemal Kılıçdaroğlu liderler turuna devam ediyor. Dün hem Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi, hem de Gültekin Uysal'la görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralardan yapmış olduğu açıklamalar da var. Bir defa terörle ilgili 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İşte burada liderlerle yaptığı konuşmadan da anlıyoruz ki karşılıklı bu ziyaretler bundan sonra 2 Ekim'de gerçekleşecek olan altılı masa toplantısı öncesi bir nezaket ziyareti şeklinde gerçekleşiyor. Onu anlıyoruz. Yine altılı masa ile ilgili mesajlar var burada. Ve bildiğim kadarıyla şimdi Temel Karamollaoğlu, sonra da Meral Akşener'i ziyaret edecek Kemal Kılıçdaroğlu 2 Ekim'e kadar. Bugün ve yarın o ziyaretler gerçekleşecek. Meral Akşener'den gelen önemli bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Altılı masa ile ilgili. Diyor ki altılı masanın noter olma görevi yok. Yani şunu demek istiyor. Buraya bir şey gelecek. İşte bir aday getirecek birisi. Altılı masada bunu onaylayacak. Böyle bir görevi yok diyor. Aday konusu belli bir noktaya geldikten sonra çözümlerimizi ortaklaştıracağız diyor. Masaya biz de aday getirebiliriz diyor. Mesela bu önemli. Masaya biz de aday getirebiliriz. Ama ikinci kısmı da önemli açıklamanın. Aday CHP'li de olabilir diyor. Kazanmak önemli diyor. Yani altılı masanın hedefinde şu ana kadar liderlerden çok farklı bir açıklama gelmedi. Hepsi diyor ki önemli olan kazanmak. Kazanacak olan aday, kazanma ihtimali yüksek olan aday kim olacaksa o olsun. Adaydan daha önemlisi prensipler. Bu prensiplere uygun bir aday olsun. Altılı masa genel itibariyle bugüne kadar hep bunu söyledi. Bir yandan son dönemde başlangıçta çok fazla böyle bir çözüm önerisi falan gelmiyordu. Son dönemde altılı masadan, altısından aynı anda olmasa bile farklı farklı çözüm önerileri, memleketin sorunları, bu sorunları nasıl çözeceklerine dair açıklamalar, göreve geldiklerinde gelirlerse tabii göreve geldiklerinde neler yapacaklarına dair bilgiler, bilgilendirmeler. Hatta bu nedenle zaman zaman hükümet üzerinde baskı kurma ve bazı adımları attırma gibi son dönemde çok daha faal olmaya başladılar. Başlangıç böyle değildi. Buradan defalarca söylemiştik hatta. Tamam bir araya geliyorsunuz ama vatandaşta bir karşılık bulmuyor diyorduk. Şimdi en azından bir takım çalışmalar, söylemler gündeme geliyor. Ha bir ara keşke, belki aday açıklarken olabilir ama bir ara keşke altısı birden çıksa. Yani onlar adına söylüyorum tabii. Birlikte bir basın toplantısı düzenleseler. Burada Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olabilir, başka bir şey olabilir. Yapacakları çalışmada atacakları adımlar olabilir. Göreve gelirlerse ilk bir yıl yapacaklarını altısı birden çıkıp bir basın toplantısıyla kameralar önünde anlatabilir gibi daha etkin belki bir takım iletişim yöntemleri de bulunur. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Erdoğan'a, kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor diyor. Erdoğan şu sözleri üzerine söyledi. Şimdi CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadın haklarına inanmayan sen bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün diyor. Böyle bir cevap veriyor. Devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları artabilir dedi. Son dönemde çevrenizde Covid olanları duymaya başlamışsınızdır herhalde. Covid vakalarına ilişkin son dönemde çevremde ben de duymaya başladım. Yani şöyle, ya kişiler diyor ki ya benimki Covid değil, işte ben grip oldum, influenza vesaire falan. İşte kendimi de korurum, karşıyı da korurum. Ya böyle devam ediyor hayatına, ya da diyor ki ya bir test yapayım, yaptırayım. Bir şey var mı yok mu? İşte Covid'sem de ona göre bir önlem alırım. Ya eskisi gibi tamam çok korkmuyoruz vesaire falan diyoruz, doğru. Ama tüm bunlarla beraber mesela işte Sağlık Bakanı diyor ki Avrupa'da artmaya başladı diyor. Covid vaka sayıları 3-4 hafta içinde de bize yansıyor genelde. Genelde böyle oluyor diyor. Bunu öğrendik diyor. Covid'le yaşamayı da öğrendik diyor. Önemli tedbirimiz de aşılar diyor. Bu hatırlatma dozlarından bahsediyor. Özellikle riskli gruplarda olanları söylüyor. İleri yaştaki tüm vatandaşları söylüyor. Hatırlatma dozu aşılarınızı olun, bu çok önemli diyor. Sağlık Bakanlığı'nda artık şu televizyondaki şu artık aşınızı olun vesaire falan filan reklamları var ya, dönen kamu spotları var ya, onları bence yenilemesi lazım. Yani ilk dönem çıkan spotlar tamam, o dönem herkes bulunduğu yerden çeşitli kayıtlar vermiş. Kayıtlar da çok temiz kayıtlar olmasa da ünlü isimler doğru mesajlar veriyorlar. Evet, ama hatırlatma dozlarına ait yeni mesajlar bence. Çünkü artık onlar bayatladı. Yani insanlar onu gördü mü artık alışkanlık. Yani görmezden geliyor, artık görmüyor. Çünkü ezberledik artık onları. Belki yeni spotlar gerekir bu noktada. Eğer böyle bir uyarı yapılacaksa. Ki yapıyor bakan yani. Devam ediyoruz. Bir iki başlığı daha hızlıca aktaralım, sonra reklamlara gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili bir açıklaması var ki bu gizli bir işgaldir diyor. Son dönemde bu Yunanistan'ın yaptıklarına. Şimdi şöyle, gizli bir işgal mi? Evet. Yani sadece Yunanistan'da bulunan adaların, gayri askeri statüde bulunan adaların bile silahlandırılması gizli bir işgal sayılsa bile, aynı zamanda bir de yani kime ait olduğu senelerdir tartışılan, üzerine bayrak dikilmemiş olan küçük kara parçaları, işte kayalık vesaire denilen ama adı olan neticede kara parçalarına gidip de bayrak dikmeleri, oraya cumhurbaşkanlarını göndermeleri, işte askerlerini oraya göndermeleri, orada törenler yapmaları, bunlar da bir işgalin parçası değil mi zaten gerçekten? Ama gizli bir işgal mi? Yani ben çok gizli yaptıklarını sanmıyorum. Yani çok açık açık yapıyorlar. Nitekim Miçotakis de diyor ki, uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam diyor. Böyle söylüyor. Yani şunu söylüyor. Diyor ki hukuk yanımızda. Bizim silahlı kuvvetlerimiz uyanık diyor. Ve müttefiklerimizin desteği var diyor. Yani burada da işte hem Avrupa'yı, hatta işte NATO'dan bahsediyor. NATO yanımızda diyor. Hem Avrupa Birliği, hem Amerika. Şimdi Amerika ne yapıyor? Amerika ortada bir pozisyon alıyor. Dün de konuştuk. Amerika'dan yine bir açıklama var. Diyorlar ki gerilim düşsün, diyaloğa girin. Diyalog çağrısı Amerika'dan. Ama Avrupa Birliği diyor ki, Avrupa Komisyonu sözcüsünden bir açıklama var çünkü. Türkiye diyor iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka saygı duymalı diyor. Tüm Avrupa Birliği ülkelerin egemenliğine saygı duymalı Türkiye diyor. Avrupa söylüyor bunu, Avrupa Birliği. Ve bu arada Yunanistan'ın yanında olduklarını ifade ediyor. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın yanındayız, dayanışma içindeyiz diyor. İşte Avrupa'nın tutumu da burada çok net değil mi zaten? Yoksa Yunanistan bu kadar kolay adım atabilir mi? Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklam aramız var. Reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından bir de canlı yayında konuğumuz olacak. Profesör Doktor Murat Dinçer bizimle birlikte olacak. Ki prostat kanseri farkındalık ayı içerisindeyiz. Hatta bu ayı bitirmek üzereyiz ama bitirmeden biz de bu kanser türüyle ilgili bir farkındalık yaratmak istiyoruz. O nedenle biraz sonra bir röportajımız olacak canlı yayında. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Bu içinde bulunduğumuz ay. Bu ay boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı zaten ama bu ay şimdi prostat ayı, yani prostat farkındalık, prostat kanseri farkındalık ayı ve bu gün de bizim bu konuyla ilgili bir konuğumuz olacak. Programın başında da duyurmuş olduğumuz gibi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer şu anda hattımızda. Murat Bey günaydın.
Günaydın efendim, nasılsınız Güçlü Bey?
Teşekkürler, sağ olun. Murat Bey, biz de biraz dikkat çekelim dedim ama bu farkındalık ayında ne gibi etkinlikler yapılıyor dikkat çekmek için? Önce bir oradan başlayalım, sonra kanserin detaylarına gireriz.
Farkındalık ayı için biz sağ olun sizin gibi duyarlı medya kuruluşları aracıyla kanserin sıklığı, hangi kişilerde risk altında olduğu, tarama için neler yapılması lazım, nasıl korunabilir, tedavisi nelerdir gibi küçük spot bilgiler veriyoruz. Hmm. Bir de geçen yıldan beri devam etmiş bir mavi kravat projesi vardı. İşte mavi kravatlarımızı takıp siz değerli basın mensupları birlikte şeyler yapıyorduk. Hem Instagram üzerinden hem de çeşitli sosyal medyalardan konuya ilişkin dikkat çekmek için çeşitli paylaşımlarda bulunuyoruz. Ben özellikle Kafa Radyo'ya ve camiasına çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı ve bu konuda hani koşulsuz destek veren nadir ender kuruluşlardan bir tanesi. İyi ki varsınız.
Sağ olun, sağ olun. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Murat Hocam, o zaman biraz biz de dikkat çekelim. Bir defa kanser adı itibariyle, kelime itibariyle herkesi bir ürkütüyor. Prostat kanserinden bahsedeceğiz. Prostat kanseri neden olur birincisi? İkincisi bunun belirtileri ne? İnsan bunu nasıl anlar?
Prostat kanseri daha çok sıklığı yaşla birlikte artıyor ama çok çeşitli nedenleri var. Kişilerin bir takım gen bozuklukları varsa, özellikle BRCA1-2 genlerinde bir problem varsa ki Berecah 1-2 gene Angelina Jolie sayesinde biraz toplumsal farkındalığı olan bir gen. Bu durumlarda meme, yumurtalık, prostat ve pankreas kanseri sıklığı çok artıyor. Bir yaşla birlikte sıklığı artıyor. 70 yaşından sonra asıl pikini görmeye başlıyoruz. 90'lı yaşlarda neredeyse otopsi serilerinde hemen hemen her erkeğin prostatında kanserli hücrelere rastlıyoruz. Belki insan ömrü hani 90 değil 150 sene olsa tüm erkeklerde görülebilecek yaşla beraber artıyor sıklığı. Prostat bezi ne kadar süreli hormonu maruz kalırsa bu dönüşüme geçiş artıyor. Tabii erkeklerde çok sık görülen bir benim prostat hiperplazisi var. Hani prostat bezinin iyi huylu olarak büyümesi. İkisi arasında fark var. Bu tamamen habis olarak ifade edilen, büyüyen, saçılan, etrafa yayılan, metastaz yapan bir hastalık. Yani prostat kanseri o büyüme, hani iyi huylu prostat büyümesinden farklı bir hastalık.
Ne anlarda insan doktora gider ve kontrol ettirir kendini?
Kesinlikle eğer idrar yapmada zorluk varsa, idrar yaparken idrarın kalibresi, çapı azalmışsa, sık idrara çıkıyorsa, gece idrar kalkma ihtiyacı hissediyorsa, idrarda kan görüyorsa, kesik kesik idrar yapma şikayetleri varsa, ki aslında bu semptomların çoğu da iyi huyluyla örtüşüyor. Mutlaka ve mutlaka bir hekime, özellikle de üroloji uzmanına başvurmasını salık veriyoruz bu hastalara.
Tabii yani bunu şöyle siz de söylediniz, ben de bir daha söyleyeyim. Bunların olması demek siz prostat kanserisiniz manasına gelmiyor.
Asla gelmiyor ama bunun mutlaka orada prostatta bir sıkıntı olduğunu, bir sorun olduğunu net olarak gösteriyor. Bunun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu görmek için mutlaka bir hekime gitmek lazım. İyi huylu olsa bile bunun bir tedavi ihtiyacı var. Bu semptom olan herkes mutlaka bir hekime görünmesi gerekiyor. Hani bu iyi huylu hani kanser çıkmama ihtimali de var ama onun da bir tedavisi gerekiyor aslında. Yani bu şikayetlerle uzun süre dolaşmamak lazım. Farkında varır varmaz hekime başvurup hem PSA testini, yani prostat spesifik antijen testini, hem prostat muayenesini olması gerekiyor. Eğer kötü huylu bir tümörse de erken evrede yakalanırsa %100 tedavisi mümkün olan bir hastalık. O yüzden erken yakalamak oldukça önemli. Tüm kanserlerde olduğu gibi prostatı da. Ki prostat akciğerden sonra en sık ikinci kanser erkeklerde.
Ha, aslında onu soracağım, yani bu kanserin görülme oranı ne? Risk grubu sadece erkekler mi? Erkeklerde oluyor?
Aynen, erkek dışında olmuyor. Hani çünkü prostat dokusu sadece erkeklere özgü. Hani spermaya kıvamını veren, işte spermlerin yaşamasını sağlayan, o sıvıyı salgılayan bir organ. Ama sık akciğerden sonra ikinci kanser ve yaşla birlikte sıklığı artıyor. O yüzden tarama programları önemli. Yani hiçbir belirtisi olmayan hastaların da bir farkındalığı olması lazım. Özellikle birinci derece akrabalarında, işte abi, anne, baba gibi ya da amca gibi 65 yaş altında bir tane şey varsa, akrabasında 65 yaş altında prostat kanseri varsa bu kişinin 45 yaşında tarama programına dahil edilmesi öneriliyor. Eğer iki akraba da var, atıyorum baba artı amca, işte baba artı kuzen gibi, o zaman 40 yaş altında taramayı almak lazım bu hastaları. Ama hiçbir şikayet olmayan hastalarında 50 yaşından sonra mutlaka bir tarama için PSA ve prostat muayenesi olması, PSA 2,5'un altında ise 2 yılda bir, 2,5 üstesi yılda bir PSA kontrollerini öneriyor.
Yani şu muayene erkeklerin kanserinde çekindiği muayeneden mi bahsediyoruz hocam?
Aynen. Çok seksiz bir muayene. tabii şanssızlığımız tam bağırsakla komşu bir organ orada yer alması ve oraya ulaşmanın tek yolu da bu. Yani dışarıdan ultrasonla bakarak da fikir sahibi olunabilir ama ultrasonla bile en iyi bağırsak içinden görüyoruz. Yani ne yazık ki öyle bir şey var. Ama kâr zarara bakmak lazım. İnanılmaz faydalı ve bence o muayenenin yerine hala herhangi bir şey de tutmuyor. Ne MR ne ultrason. Mutlaka hekim muayenesi olması
peki
gerekiyor
biraz
aslında.
Peki biraz tedavi yöntemlerinden bahsedebilir miyiz? Biraz önce dediniz ki işte daha erken evrede daha çok ama geç de olsa fark etmez bir tedavi yöntemi var. Bu yöntemler ne gibi yöntemler?
Şimdi erken evrelerde biz hani o prostat bezinin tamamen çıkartılmasını öneriyoruz. Ne yapılıyor? İşte bu cerrahi olarak bazen robotik olabiliyor, bazen de klasik cerrahiyle tüm prostat bezi çıkartılıyor, dışarıya alınıyor. Dolayısıyla bu prostat içinde lokal, hani oraya özgü kalmış tümörden tamamen kurtulabiliyor ve bu hastalar kür oluyorlar. Ondan sonra çok büyük bir ihtimalle normal yaşantılarına devam ediyorlar. Hmm. Yine bir buna alternatif olarak da oraya ışın, yani radyoterapi uygulanabiliyor. O da yani ameliyata yakındır başarıları. Yani bu hastalar erken evrede yani çok basit sayılabilecek, hayatının tamamını içermeyecek, hayatı boyunca ilaç kullanmak zorunda kalmayacak iki tedavi yöntemi de erken evrede tedavi olabiliyorlar. Ama ileri evredeki hastalarsa, ki bunlar genellikle ameliyata uygun olmayan, oradaki lenf bezlerini atlamış ya da kemiğe çok spesifik gider, prostat kemiklere, belki iç organlara atlamış, artık metastatik olmuş, dördüncü evreye gelmiş prostat kanserlerinde, biz öncelikle hormonoterapi dediğimiz kişinin erkeklik hormonlarını baskılayan bir tedavi uyguluyoruz ve bununla da yanıtlar oldukça iyi ve dramatik, hızlı bir şekilde tümörün gelirdiğini görüyoruz. Zaman zaman hormon tedavisinin yanında bir partner gibi, bazen de hormon tedavisinde direnç kazandığında kemoterapi uygulamaları mevcut.
Yine, kemoterapi olmadan mümkün mü ileri evrede tedavi?
İleri evrede kemoterapi olmadan mümkün. Yeni çıkan, yeni geliştirilen daha güçlü anti hormonlar, ajanlar var. Onlar yani şu anda ülkemizde de yaygın olarak kullanımda ve geri ödemede. Bunları kullanarak da kemoterapi olmaksızın, yani sadece hormon kişinin hormon profilini baskılayarak, yani onun management'ını yaparak, onun yönetimini yaparak kanser salgını yapmak mümkün oluyor. Yine lutetium dediğimiz böyle nükleer tıpla ortaklaşa verilen radyoizotop tedavileri var. Bunlar kullanılıyor. İleri bir radyoterapi her zaman için bir seçenek olarak elimizin altında. Amerika'da onaylı hani prostat için bir aşı var. Uzun dönemde o kullanılabiliyor ama yeni ajan bu anti hormon tedavilerden sonra onlar biraz daha kullanımları geri plana çekildi diyebiliriz.
Evet, şimdi bir yandan da şunu merak ediyorum tabii, bu tedavi süreçlerinde hastanın yaşam kalitesinde bir farklılık, bir değişiklik oluyor mu?
Şöyle, tabii hormon tedavisi ciddi anlamda kişinin yaşam kalitesini değiştiriyor. O yüzden erken evrede, hani hiç buna gerek kalmadan lokal tedavi seçenekleriyle bu işi çözmek çok daha hastanın hayat kalitesini arttıran bir şey. Biliyorsunuz hormonları baskıladığımız anda bu hastalarda ciddi bir cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkıyor. Hı hı. Saçların, sakalların, bıyıkların kayıpları, ki bir erkek için nasıl bir kadında meme kaybı çok ciddi psikolojik bir sorunsa, bir erkek hasta için de bunlar aşağı yukarı aynı ciddi duygusal problemleri yaratabiliyor. Ayrıca kemiklerde erime, kemik düzsüzlüğü, kemiklerde belki kırık olma şansı, kalp damar hastalıklarında artış, kalp krizi riskinde artış gibi çok çeşitli şeyler var, yan etkileri oluyor hormonlarında. Ama şöyle bir durum var, kemoterapi gibi bulantı, kusma, saç dökülmesi benzeri yan etkilere sahip değil bu ajanlar. Ama tabii en güzeli, hani hiç kişinin doğal fizyolojisini bozmadan hormonal aksa, hormonal döngüye çok müdahalede bulunmadan tedavi etmek için de erken teşhis çok önemli. Hani bu farkındalığı arttırmak asıl amacımız da kişilerin yaşam kalitesi yüksek tutarak uzun ömürler.
Peki genelde demek. Anladığım kadarıyla da yaş grubu daha yüksek olan kişilerde oluyor ve o yaş grubu yüksek olan kişilerde genelde bir yandan işte kalp rahatsızlığı olabilir, işte tansiyon olabilir mesela gibi bir takım rahatsızlıklar da olabilir. Bunlarla beraber süreç birlikte yürütülebiliyor herhalde, değil mi? Yani bunların sürece bir etkisi var mı?
Sürece şöyle, beraber yürütülebiliyor, yönetilebiliyor ama mutlaka bir tıp onkoloji uzmanı tarafında olması gerekiyor. Çünkü bizim uzmanlık alanımız biliyorsunuz iç hastalıklar üzerine yapılan bir süper ihtisas aslında. Hani hormonun bozukluğunun ya da işte oluşturan hormonal dengesizliğin yönetimi, eşlik eden tansiyon, kalp yetmezliği, koroner hastalıkların yönetimi, ilaçların dozlarının ayarlanması, yanına yandaş ilaçlar eklenmesi, yan etki yönetimi için bir takım farklı ilaçların devreye sokulması anlamında kesinlikle bir hekim gözetiminde ve sık kontrollerle gerçekleştiriliyor. Yani 1,5 ila 3 ay arasında biz bu hastaları polikliniklerde hep görmek istiyoruz. Hem tümörleri ne alemde diye bakıyoruz, hem de yan etkiler açısından işte kemik erimesine düzeyde, acaba bir osteoporoz varsa ne gibi bir tedavi ekleyelim, koroner problem gelişti mi, ne zaman anjiyosunu isteyelim gibi hep bu işler gözetilerek gidiyor. Yani çok yönlü, çok problemli olabilecek bir tedavi grubu tümü prostat kanserinin. O yüzden hani yakın bir şekilde onkolojik takibi gerektirmekte.
Peki şimdi radyolarını yeni açanları hatırlatalım. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Dinçer'le sohbetimiz devam ediyor. Artık son bölümümüz içerisindeyiz. Birkaç tane soru var. Onları toparlayarak sormak istiyorum size. Daha çok kişiler kendilerinden bahsediyorlar tabii ama şöyle söyleyeyim. Gece birkaç defa tuvalete kalkmak bir problem midir diye soranlar var. 2 defa, 3 defa, 4 defa kalkıyorum diyenler var. Bu bir işaret midir?
Kesinlikle gece 2'den fazla yani tuvalete kalkmak bir problemdir. Normal şartlarda kişiler tuvalete girip yattıktan sonra gece boyunca sabah uyanana kadar tuvalete kalkmamaları gerekiyor. Ancak fazla sıvı alkol tüketildiği dönemlerde bir gece kadar bu tolere edilebilir. Ama gece 1'den fazla tuvalette her gece bu alışkanlık haline giriyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Diyabet gibi yani şeker hastalığı, prostat problemleri, belki idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yetmezliği gibi pek çok konuda bu bize ipucu olabilecek, fikir verebilecek bir belirtidir.
Dolayısıyla
aslında.
Dolayısıyla hekim kontrolü öneriyoruz.
Kesinlikle 2'den fazla her gece kalkıyorsa bu hastalara bir hekim kontrolü şarttır.
İzmir'den Tolga Bey şöyle bir şey sormuş. Prostatı sağlıklıyken aldırmakta bir sakınca olur mu diye sorabilir misiniz diyor.
Tabii şimdi hani prostatın sağlıklı alınmasının kesinlikle yaşamsal hiçbir sakıncası olmaz. Sadece buradaki gereklilik ön planda. Yani sağlam bir organı çıkartmanın aslında tıbben de çok bir mantığı yok. Sonuçta bir cerrahi oluyorsunuz. Her anestezinin, her cerrahi işleminin kendisine ait bir riski var. Burada hani hiçbir hastalık yok da alınmasının kar zarar oranına bakmak lazım ki şu an öyle bir tıbbi uygulama da yok. Sıkıntı yoksa yakın takiple devam etmek lazım. Çünkü çok erken evrede olunan ameliyatla sağlam bir prostatı çıkartmak arasında fark olmuyor. Siz küçük bir tümörü çıkarttığınızda da sanki sağlam prostatı çıkartmış kadar risk altındasınız. Ama gereksiz işlemde yaptırmamış olursunuz. Dolayısıyla hani o hani iki gömmemenin alınması, iki yumurtanın alınması gibi koruyucu cerrahiler prostatta şu anda gündemde değil henüz.
Yani dolayısıyla bu işte biraz önce siz Angelina Jolie örneği dediniz. O aynen. Yapılan işte aileden gelen yapılan gen testleri falan burada ne derece geçerli?
BRCA 1-2'ler prostatta da son derece geçerli. Hatta bu gen bozukluğu varsa onlara PARP inhibitörü diye yeni bir ajan grubu da kullanıyoruz tedavisinde. Yani böyle bir gen mutasyonu varsa bu kişilerin gerçekten çok yakın takipleri gerekiyor. Hani PSA yüksekliklerinde de biyopsi hani ya da cerrahi müdahaleler düşünülüyor. Ben prostatlı hastalarda mutlaka BRCA genini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle hani böyle yakın akrabalarında prostat kanseri, belki ailesindeki dişi kadın bireylerde yumurtalık artı meme kanseri varsa, sık pankreas kanseri varsa mutlaka BRCA açısından bu kişilerin kontrol edilmeleri gerekiyor. Bu testlere bakılabiliyor.
Evet, şimdi Murat Hocam, ayrıca Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'ne de teşekkür ediyoruz. Çünkü bu konularda genel itibariyle kanser konusunda özellikle çok faydalı çalışmalara imza attığı gibi mümkün olduğunca toplumu da bilinçlendirmeye çalışıyorsunuz. O nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. Yayına da katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok sağ olun Güçlü Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese sağlıklı, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, biz de artık böylece programın sonuna geliyoruz. Cenk Erbayrak Teknik Masa'da yardımcı oldu, teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Güzel Şeyler programında Bedia Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak Kafa Radyo'da saat 12'ye dek. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana kadar hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.